Ayrım 27, Yanlış Yol, Henning Mankell, Sayfa 344, 25. Bölüm. Wallander Hielm'in dairesinden gelen müziği daha önce de duyduğunu fark etti. Kulağını kapıya dayayarak içeriği dinledi. Sonra bunun Grateful Dead adında Linda'nın da çok beğendiği bir grup olduğunu hayal meyal hatırladı. Zili çalarak bir adım geriledi. Müziğin sesi oldukça yüksekti. Bir kez daha zili çaldı. Kapı yine açılmayınca bu kez olanca gücüyle kapıyı yumrukladı. Müziğin sesi kısıldı ve Wallander içeriden gelen ayak seslerini duydu. Kapı açıldı. Wallander nedense kapının hafifçe aralanacağını düşünmüştü. Oysa kapı hızla ardına kadar açılınca kapının yüzüne çarpmaması için bir iki adım geriledi. Kapıyı açan adam çırılçıplaktı. Wallander onun esrar ya da uyuşturucunun etkisi altında olduğunu hissetmişti. İri yarı bedeni ileri geri sallanıyordu. Wallander kendini tanıtarak kimliğini gösterdi. Adam zahmet edip kimliğe bakmadı bile, bakışlarını Wallander'in yüzüne dikmişti.
''Seni daha önce gördüm'' dedi televizyonda ve birkaç kez de gazetelerde. ''Aslında pek gazete okumam, onun için birinci sayfada görmüş olmalıyım. Ya da sokaktaki panolarda aranılan polis, uyarmadan insanlara ateş eden polis. Adın neydi yahu? Walgren mi?''
''Wallander, sen Peter Hale misin?''
''Evet, seninle konuşmak istiyorum.''
Çıplak adam evin içine doğru hareket yaptı. Wallander içeride bir kadının olabileceğini düşündü. ''Şimdi konuşmalıyım seninle'' dedi Wallander. ''Uzun süreceğini sanmam.'' Hielm istemeye istemeye kenara çekildi. ''Giyin'' dedi Wallander. Hielm omuz silkerek askılığın üstündeki paltoyu üstüne geçirdi. Sonra da Wallander istemişçesine geniş kenarlı bir şapka taktı. Wallander uzun holde arkasından gitti. Hielm eski ve büyük bir dairede oturuyordu. Wallander bazen Üstad'da bu tür evlerden birinde yaşadığını düşlerdi. Bir keresinde kitapçının üstündeki kırmızı tuğla binada böyle bir daire olduğunu duymuş ama kirasını öğrenince dudakları uçuklamıştı. Oturma odasına girdiklerinde Wallander şaşkınlıkla çarşafa sarılmış çıplak bir adamın koltukta oturduğunu gördü. Doğrusu kendini buna hazırlamamıştı. Kapıyı açan çıplak adamın yanında çıplak bir erkek değil de bir kadın olduğunu düşünmüştü. Utancını gizlemek amacıyla Wallander otoriter bir sesle konuşmaya karar verdi. Bir sandalyeye oturarak Hielm'e de oturmasını işaret etti.
''Sen de kimsin?'' diye sordu Hielm'den çok daha genç olan diğer adama.
''Gert, İsveççe bilmez'' dedi Hielm. ''Amsterdamlı, beni görmeye geldi.''
''Kimliğini görmek istediğimi söyle ona'' dedi Wallander. ''Hemen.''
Hielm Wallander'inkinden de kötü bir İngilizce ile konuşmaya başladı. Çarşafa sarılı adam içeri gitti. Kısa bir süre sonra da Hollanda'dan alınmış ehliyetiyle geri geldi. Her zamanki gibi Wallander'in yanında ne kağıt ne kalem vardı. Adamın Van Loonen olan soyadını ezberledi. Sonra da ehliyeti geri vermeden önce İngilizce kısa bir iki soru sordu. Van Loonen Amsterdamlı bir yazar olduğunu ve Peter Hielm'e Amsterdam'daki bir kafede rastladığını söyledi. Bu Malmö'ye üçüncü gelişiydi. İki gün sonra da trenle Amsterdam'a dönecekti. Wallander daha sonra Hollandalı'ya odadan çıkmasını söyledi. Hielm üstünde palto, başında şapka yerde oturuyordu. Wallander birden onun bu haline çok öfkelendi.
''Şu şapkayı çıkar başından'' diye bağırdı ve ''bir sandalyeye geçip otur. Aksi halde polis çağırıp seni emniyete göndereceğim.''
Hielm söylenenleri yerine getirdi. Şapkasını saksılara doğru fırlattı. Wallander soru sormaya başladığında hala öfkeliydi. Öfkelendiği için de terlemeye başlamıştı.
''Björn Fredman öldü'' dedi katı bir sesle. ''Ama senin bundan haberin olduğuna eminim.''
Hielm'in yüzündeki gülümseme birden yok oldu. ''Bilmiyordu'' diye geçirdi içinden Wallander.
''Öldürüldü'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Biri gözlerine kezzap dökmüş, kafa derisini yüzmüş. 3 gün önce öldürüldü ve şimdi biz de katili arıyoruz. Söz konusu katil daha önce de 2 kişiyi öldürdü.
Bunlardan biri eski politikacı Wetterstedt, diğeri de sanat simsarı Arne Karlman. Ama belki sen bunları da biliyorsundur.'' Hielm başını yavaşça salladı. Wallander onun bu tepkisini yorumlamaya çalıştı ama başaramadı. Şimdi Björn'ün neden telefonlara yanıt vermediğini anlıyorum dedi bir süre sonra. Dün bütün gün onu aradım ve bu sabah da birkaç kez aradım.
Neden aradın? Ondan ne istiyordun?
Onu bu akşam yemeğe çağırmak istiyordum.
Wallander anında bunun bir yalan olduğunu anlamıştı. Hielm'in küstah tavırlarına öfkesi hala geçmemişti. Tüm polislik yaşamında yalnızca iki kez sorgulama sırasında öfkesini yenilere karşısındakilere vurmuştu. Genelde öfkesine hakim olmayı başarırdı.
Bana yalan söyleme dedi. Bu evden yalnızca sorularıma açık ve doğru yanıtlar aldığım zaman gideceğim. Aksi halde kıyamet kopar. Gözü dönmüş bir katilin peşindeyiz. Bu da bu vakada polisin özel bir yetkiye sahip olduğunu gösterir.
Sözlerinin son bölümü elbette doğru değildi. Ama Wallander bu sözlerinin Hielm'in üstünde bir etkisi olduğunu fark etti.
Yaptığımız bir işle ilgili onu aramıştım.
Ne tür bir iş?
İthalat ihracat işi. Bana biraz borcu vardı.
Ne kadar?
Biraz, 100.000 kadar, daha fazla değil.
Wallander bu miktarın kendi maaşının birkaç katı olduğunun farkındaydı. Bu daha da öfkelenmesine neden oldu.
Fredman'la işinize daha sonra döneriz dedi. Bu Malmö polisinin uğraşacağı bir şey. Sence Fredman'ı kim öldürmüş olabilir?
Benim öldürmediğim kesin.
Ben sana öldürdün demedim. Kim olabilir?
Wallander Hielm'in gerçekten de bu konuya odaklanmaya çalıştığını görüyordu.
Bilmiyorum dedi sonunda.
Ama bunu hemen söylemedin, duraksadın. Neden?
Björn benim bilmediğim birçok iş çeviriyordu.
Ne gibi?
Bilmiyorum.
Bana doğru düzgün yanıtlar ver.
Lanet olsun, bilmiyorum. Birlikte bir iki iş çevirdik. Ama Fredman'ın geri kalan zamanlarda ne yaptığını, neyle uğraştığını, kimlerle görüştüğünü bilmeme olanak yok. Bu meslekte her şeyi bilmen gerekmez. Çok az da bilemezsin. Kararını bulacaksın.
Tahmin etmeye çalış. Sence Fredman neyle uğraşıyordu?
Bir tür koleksiyon olabilir.
Ona bir tür zorba diyebilir misin?
Olabilir.
Patronu kimdi?
Bilmiyorum.
Bana yalan söyleme.
Söylemiyorum, gerçekten bilmiyorum.
Wallander ona inanmak üzereydi. Başka?
Sır verip sar vermez türden biriydi. Genelde yolculuğa çıkardı. Her zaman güneş yanığı bir tenle dönerdi. Ve hediyeler getirirdi.
Nereye giderdi?
Bundan asla söz etmezdi ama seyahatlerinden sonra genellikle çok parası olurdu.
Björn Fredman'ın pasaportu diye geçirdiği içinden Wallander henüz bulamadık. Fredman'ı senden başka kimler tanırdı?
Birçok kişi olmalı.
Senin kadar iyi tanıyan var mıydı?
Yoktu.
Bir kadınla ilişkisi var mıydı?
Bu da soru mu şimdi? Elbette vardı. Hem de birçok kadınla.
Özel biri var mıydı?
Sürekli sevgili değiştirirdi.
Neden?
Neden mi? Ben neden sevgili değiştiriyorum? Çünkü bir gün Amsterdamlı biriyle tanışıyorum. Ertesi günse Bier Redli ve çok daha ilginç biriyle karşılaşıyorum.
Bier Redli nereden çıktı?
Yalnızca örnek vermek için söylemiştim. Beğenmediysen Harmstad olarak değiştirebilirim.
Wallander soru sormaktan vazgeçmişti. Kaşlarını çatarak Hielm'e baktı. Birden ona karşı bir düşmanlık duyduğu içindi. 100.000 kronu önemsiz bir miktar olarak değerlendiren karşısındaki bu hırsızdan nefret ediyordu.
Gustav Wetterstedt dedi sonunda ve Arne Karlman, onların öldürüldüğünü söylediğimde bunu daha önceden bildiğini yüzünden anladım.
Gazete okumam ama televizyon izlerim.
Fredman'ın bu söz konusu kişilerden söz ettiğini hiç duymuş muydun?
Hayır.
Unutmuş olabilir misin? Fredman onları tanıyor olabilir mi?
Hielm bir dakikadan daha uzun bir süre konuşmadan oturdu. Wallander sesini çıkarmadan bekledi.
Hayır dedi sonunda ama Fredman onları tanıyor ve bana bundan söz etmemiş olabilir.
Katil son derece tehlikeli biri dedi Wallander. Soğukkanlı ve hesaplı. Ayrıca deli de. Fredman'ın gözlerine kezzap döktü. Bu çok acı verici bir şey olmalı. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
Evet, anlıyorum.
Benim için bir iki şey yapmanı istiyorum. Polisin bu üç kişi arasında bir ilişki kurmaya çalıştığını etrafa yay. Herkes duymalı.
Kurbanının gözlerine kezzap döken bir katil aranıyor.
Hiyen tiksintiyi de yüzüne buruşturdu. Peki. Wallander ayağa kalktı.
Önemli bir şey yakalarsan Komiser Forsfeld'i ararsın dedi ya da beni üst hattan arayabilirsin.
Björn'ün Marianne adında bir sevgilisi vardı dedi Hiyen. Trian Geldin orada oturuyor.
Soyadı ne?
Sanırım Eriksson.
Ne iş yapıyor?
Bilmiyorum. Telefon numarası var mı sende?
Bir bakayım.
Haydi bak. Hiyel odadan çıktıktan bir süre sonra Wallander içeriden sinirli fısıltılar duydu. Hiyel içeri girerek Wallander'e bir kağıt parçası uzattı, sonra da onu kapıya kadar götürdü. Hiyel'in aldığı uyuşturucunun etkisi azalmak üzereydi ama arkadaşının başına gelenlere hiç de üzülmüş gibi bir hali yoktu. Wallander Hiyel'in sergilediği bu soğuk tavır karşısında çok tedirgin olmuştu. Bu tür şeyleri anlamakta zorlanıyordu.
''Şu deli adam'' diye söze başladı Hiyelm ama cümlesini tamamlamadı.
Wallander sorulmayan bu sorunun amacını anlamıştı.
''Bazı kişilerin peşinde. Eğer senin Wetterstedt, Karlman ve Fredman'la bir ilişkin yoksa endişelenmene de gerek yok.''
''Onu neden yakalayamadınız?'' Wallander Hiyelm'e baktı. Öfkesinin yeniden geri döndüğünü hissediyordu.
''Yakalayamamızı nedenlerinden biri de senin gibi insanların sorularımızı güçlükle yanıtlamaları.'' dedi.
Hiyelm'in yanından ayrıldı. Asansörün gelmesini beklemedi. Sokağa çıktığında yüzünü güneşe doğru kaldırıp gözlerini kapadı. Hiyelm'le konuştuklarını düşününce yanlış yolda olduklarına ilişkin duygunun geri döndüğünü fark etti. Gözlerini açtı, binanın gölgelik tarafına doğru gitti. Tüm soruşturmayı çıkmaz bir sokağa sokmuş gibi hissediyordu. Yaptığı tüm görüşmelerde birinin somut bir şey söylediği duygusunu içinden atamıyordu. Bir şeyi sürekli atlıyorum diye geçirdiği içinden. Wetterstedt, Karlman ve Fredman arasında bir bağ var ve ben bunu nedense hep atlıyorum. Endişesinin arttığını fark etti. Peşine düştükleri adam yeniden öldürücü darbe indirebilirdi ve Wallander bu vakayla ilgili gerçeğin aslında çok basit olduğunu iliklerinde hissediyordu. Ne var ki katilin kim olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Ayrıca nereye bakacaklarını, katili nerede arayacaklarını da bilemiyorlardı. Duvarın gölgesinden uzaklaşarak yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Taksiyle Malmö emniyetine ulaştığında öyle olmuştu. Forsfeld'in odasına gidince üstadı aramasını belirten bir mesaj buldu. Bir kez daha kötü bir şey olduğu duygusuna kapıldı. Telefonu Ebba açtı. Kötü bir şey olmadığını söyleyerek telefonu Nürnberg'e bağladı. Fredman'ın sol göz kapağında parmak izi bulmuşlardı. Pek belirgin değildi ama daha önce buldukları izlerle eşleşme olduğunu anlayabilmişlerdi. Artık aynı katilin peşinde olduklarından kuşkuları yoktu. Adli tıp incelemeleri, Fredman'ın ceset bulunduktan önceki 12 saat içinde öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Adli tıp doktoru Kezzab'ın kurban ölmeden önce gözlerine döküldüğünden emin olduğunu söylemişti. Nürnberg'le konuştuktan sonra Ebba telefonu Dolores Maria Santana'nın babasının kolyeyi tanıdığına ilişkin Interpol'den gelen yazıdan söz etmek isteyen Martinson'a bağladı. Martinson kolyenin kesinlikle genç kıza ait olduğunu söyledikten sonra Dominik Cumhuriyeti'ndeki İsveç konsolosluğunun genç kızın yanık bedeninden geri kalanların gönderilmesi için zorluk çıkardığını da sözlerine ekledi. Wallander doğrusu bunlara pek kulak asmamıştı. Martinson konsolosluğun anlaşılmaz tavırlarına ilişkin konuşmasını bitirdikten sonra Wallander ona Svedberg'le Höglund'un ne üzerinde çalıştıklarını sordu. Martinson somut bir şeyler bulmak için canla başla çalıştıklarını ama henüz bir şey bulamadıklarını söyledi. Wallander öğleden sonra üst hatta olacağını söyleyerek telefonu kapattı. Tüm bu konuşma boyunca Forsfeld holde burnunu çekerek durmuştu.
''Alerjim azdı'' dedi burnunu silerken. ''Yazları benim için çok kötü geçiyor.''
Güneş altında yürüyerek Forsfeld'in spagetti yemek istediği İtalyan restoranına gittiler. Wallander ona Hiyer'le yaptığı görüşmeyi anlattıktan sonra o da Wallander'e Elmhurt'taki yazlığını anlattı. Wallander onun öğle yemeği sırasında işle ilgili şeyler duymak istemediğini fark etti. Genellikle böylesi durumlarda Wallander'in susması ve sabırlı olması pek sık rastlanılan bir şey değildi. Ama Forsfeld'in yanında bu pek zor olmamıştı. Satın aldığı eski bir evi nasıl kendi zevkine göre restore ettiğini, gözleri parlayarak anlatan yaşlı komiseri ilgiyle dinliyordu. Kahvelerini içinceye kadar da soruşturma konusu açılmamıştı. Forsfeld, Marianne Erikson'da gün içinde görüşmeye söz verdi. Ama Forsfeld'in en çok ilgisini çeken haber, Louise Fredman'ın son 3 yıldan beri bir akıl hastanesinde tedavi gördüğüydü. ''Emin değilim ama'' dedi Forsfeld, ''galiba Lund'daki hastanede kalıyor, St. Lars Hastanesi. Çok ciddi ve ağır vakalar o hastanede tedavi ediliyor.'' ''Hastane yetkilileri hastaların kayıtlarını vermemek için ellerinden geleni yaparlar.'' dedi Wallander. ''Bence bu aslında çok iyi bir davranış. Ama Louise Fredman'ın kayıtlarını ele geçirmemiz de çok önemli. Özellikle de aile bu konuda bize yalan söylediği için.''
''Ben bu kadar emin değilim.'' dedi Forsfeld düşünceli bir tavırla. ''Aileler akıl hastası olan yakınlarından söz etmekten kaçınırlar genellikle.'' Teyzem tüm yaşamı boyunca belli aralıklarla hastaneye yatırılırdı. Yanımızda yabancılar varken de bu konuyu açmamaya özen gösterdiğimizi hatırlıyorum. Bu durumdan utanırdık.
Malmö'yle bağlantı kurmak için Üstad'daki savcılardan biriyle konuşacağım dedi Wallander. Aksi halde hastane bana kayıtlara bakma izni vermeyecek.
Nasıl bir neden ileri süreceksin diye sordu Forsfeld.
Wallander düşündü. Bilmiyorum. Fredman'ın kızına cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin bazı kuşkularım var.
Bu yeterli değil.
Biliyorum diye karşılık verdi Wallander. Bir şekilde Louise Fredman'la ilgili bilgi sağlamanın tüm soruşturma için çok önemli olduğunu göstermem gerek.
Louise'in sana yardımcı olabileceği düşüncesine nasıl kapıldın?
Wallander ellerini iki yana açtı. Bilmiyorum. Onun neden hastanede tedavi gördüğünü öğrendikten sonra belki yine elimde bir şey olmayacak. Belki konuşabilecek durumda bile değildir, bilmiyorum.
Forsfeld düşünceli bir şekilde başını salladı. Wallander Forsfeld'in düşüncelerinin saçma olmadığının farkındaydı. Ama Louis Feldman'ın bu olaydaki en önemli kişilerden biri olduğuna ilişkin güçlü ön sezisini de göz ardı edemezdi. Ne var ki ön sezilerini Forsfeld'le tartışmak niyetinde de değildi. Yemeğin parasını Wallander ödedi. Emniyete döndüklerinde Forsfeld danışmaya giderek bir poşet aldı.
''Burada Björn Fredman'ın zorlu yaşamının fotokopileri var.'' dedi gülümseyerek.
Birden yüzünde son derece ciddi bir ifade belirdi.
''Zavallıcık'' dedi. ''Çok acı çekmiş olmalı. Bunu hak edecek ne yaptı acaba?''
''Evet'' dedi Wallander. ''Ne yaptı? Wetterstedt'te Karlman'da ne yaptılar acaba ve kime ne yaptılar?''
''Kafa derisini yüzmek ve göze kezzap dökmek, nereye gidiyoruz böyle?''
''Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göre Üstad gibi yerlerde polisin hafta sonu çalışmasına gerek kalmayacağı bir topluma'' dedi Wallander. Forsfeld bir süre karşılık vermedi.
''Bunların bu tür olaylar karşısında gösterilmesi gereken tepkiler olduğunu hiç sanmıyorum.''
''Bunu Emniyet Müdürü'ne söylersin artık.''
''O ne yapsın ki?'' Onun sırtında öylesine ağır bir yük var ki, üstelik bu yük politikacılardan oluşmuşsa bir kat daha da ağırlaşır.
Politikacılardan gelen her şeyi her zaman yapmak zorunda değil dedi Wallander. Ya da işlerin boyunu aştığını hissettiğinde istifa edebilir.
Evet, olabilir diye karşılık verdi Forsfeld dalgınlıkla.
Yardımların için teşekkür ederim. Özellikle de yazdığına ilişkin anlattıkların çok hoşuma gitti.
''Mutlaka bir ara gelmelisin.'' dedi Forsfeld. ''İsveç'in turizm dergilerinin yazdığı kadar büyüleyici olup olmadığını bilmiyorum. Ama bence harika bir ülke ve de çok güzel. İnan bana her köşesinde bir gizem var tabii bakıp görmeyi bilenler için.''
''Marianne Erikson ne olacak?''
''Onunla hemen bağlantıya geçeceğim.'' diye karşılık verdi Forsfeld. ''Seni öğleden sonra ararım.''
Wallander arabasının kapısını açarak poşeti yan koltuğa attı, sonra da direksiyona geçerek E65'e çıktı. Üstad'a geldiğinde alışveriş yapmak için yolun sağ tarafındaki süpermarketin önünde durdurdu arabasını. Çamaşır deterjanı almayı unuttuğunu fark ettiğinde kasanın önüne gelmişti. Deterjanı aldıktan sonra doğruca eve geldi.
Kapının önüne geldiğinde evinin anahtarlarını bir yerde düşürmüş olduğunu fark etti. Yeniden aşağı inerek arabasına baktı, bulamadı. Forsfeld'i aradı ama emniyette olmadığını öğrendi. Santral memuruna Forsfeld'in odasına birini göndermesini ve anahtarlarının orada olup olmadığını bakmasını rica etti. Anahtarlar orada da değildi. Peter Hielm'i aradı. Hielm de anahtarların orada olmadıklarını söyledi. Wallander Fredman'ların telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı cebinden çıkardı. Telefonu delikanlı açmıştı. Wallander delikanlının etrafa bakmasını bekledi ama o da bulamamıştı. Wallander bir an için Louise'in 3 yıldan beri hastanede tedavi gördüğünü öğrendiğini söylemeyi düşündü ama sonra vazgeçti. Bir süre düşündü. Forsfeld'le birlikte öğle yemeği yedikleri restoranda düşürmüş olmalıydı anahtarlarını ya da yeni bir gömlek aldığı mağazada. Öfkeli bir şekilde arabasına binerek emniyete gitti. Ebba'da evinin yedek anahtarları vardı. Wallander Ebba'ya alışveriş yaptığı mağazayla yemek yediği restoranın adını söyledi. Ebba her iki yeri de arayacağına söz verdi. Wallander iş arkadaşlarına görünmeden emniyetten çıkarak evine döndü. O gün yaşadıklarını yeniden oturup düşünmek istiyordu. Özellikle de savcı Per Okeson'la yapacağı konuşmayı planlamak istiyordu. Alışveriş poşetlerini mutfağa taşıyarak aldıklarını buzdolabına yerleştirdi. Çamaşırhane saatini yine kaçırmıştı. Yine de deterjan kutusuyla çamaşırları alarak bodrum katına indi. Çamaşırhane boştu. Çamaşırları iki makineye doldurup çalıştırdı. Derin bir soluk alarak evine döndü. İçeri girer girmez telefon çalmaya başladı. Arayan Marianne Eriksson'un İspanya'da olduğunu söyleyen Forsfeld'ti. Marianne'nin hangi otelde kaldığını turizm şirketinden öğrenmişti ve onu arayacaktı. Wallander siyah poşetin içindekileri boşalttı. Kağıtlar mutfak masasının üstünü kaplamıştı. Buzdolabından bir şişe bira alıp oturma odasında kanepeye uzanarak bir süre müzik dinledi. Kısa bir süre sonra da derin bir uykuya daldı. Müziğin bitmesiyle birlikte de uyandı. Birasının yarısı duruyordu. Kalkmadan birayı bitirdi. Telefon çaldı. Yatak odasına giderek açtı. Arayan Linda'ydı. Birkaç gün orada kalıp kalamayacağını öğrenmek için aramıştı. Birlikte kaldığı kız arkadaşının ebeveyni geliyordu. Wallander birden canlandığını hissetti. Mutfak masasının üstündeki evrakları kucaklayarak yatağının üstüne fırlattı. Sonra da Linda'nın geldiğinde kaldığı odayı toplayarak yatağını yaptı. Evin tüm camlarını açarak temiz havanın içeriye girmesini sağladı. Linda 9'dan önce gelmeyeceğini söylemişti. Bodrum katına inip çamaşırlarını kurutma makinesine atarak eve döndü. Linda yemek yemeyeceğini söylemişti telefonda. Wallander kendine birkaç patates haşlayarak et kızarttı. Yemeğini yerken bayi bayi arayıp aramama konusunda karar vermeye çalışıyordu. Bir yandan da kaybettiği anahtarları düşünüyordu. Louise Fredman, Peter Hiel ve yatak odasında kendisini bekleyen evrak yığını da kafasını meşgul ediyordu. Hepsinin ötesinde katilin bu yaz akşamı elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşmasını bir türlü kafasından atamıyordu. Yeni bir cinayet işlemeden katili bir an önce yakalamaları gerekiyordu. Açık pencereden dışarıya bakınca Linda'yı gördü. ''Seni seviyorum'' dedi yüksek sesle. Sonra da Linda'nın içeri girebilmesi için anahtarları aşağıya attı. 27. Ayrımın Sonu. Sayfa 358.